Ayrım 38, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 404. Ne işimiz var bu kanlı kapışmada? Merhaba Ester, 11. gün ikindi. Otelden ayrıldığımda vakit ikindiyi bulmuştu. Resepsiyonda şu İngiliz yazarı gördüm, kalabalık bir grupla birlikte çıkış yapıyordu. Gece treniyle ayrılacaklardı İstanbul'dan, Orient Express'iyle. Beni fark edince gülümsedi. Belki de konuşacak, geçen gece çığlıklarımı duyduğu için iyi misiniz diye soracaktı. Ama ona haber anlatamazdım şimdi. Nazik bir selamlamayla yetinerek kapıya yöneldim. Çekingen bir güneş karşıladı beni dışarıda. Rahatsız etmekten imtina edercesine tatlı tatlı ısıtıyordu ortalığı. Dünkü o boğucu hava kaybolmuştu. Serin bir rüzgar gönlünce geziniyordu sokaklarda. Aşina olduğumuz o sonbahar yürürlüğe girmişti yine. Mutat olduğu üzere gözlerim Hafiye aradı köşe başlarında. Hayır, yine kimse yoktu. Eh, artık onlar için çalışacağıma göre beni rahat bırakmaları makuldü. İnsanı hoş bir rehavete sürükleyen bu mülayim havaya aldırmadan adımlarımı hızlandırdım. Gerçi saat konuşmamıştık ama Mehmet Esat öğleden sonra demişti. Bu hesaba göre biraz geç kalmış olabilirdim. Aceleyle Karlman pasajının tepebaşı bahçesine bakan kapısının önünden geçerken biriyle çarpıştım. Ufak tefek biriydi. Zavallı bana toslayınca yere savruldu. Kusurlu olan bendim. Manasız yere o kadar telaş etmiştim ki kapıdan çıkan adamı görmemiştim. Kusura bakmayın diye yaklaştım. Elimi uzatarak kaldırmak istedim. İstemeden oldu. Ufak tefek adam şöyle bir baktı yüzüme. Şehsuvar? Şehsuvar sen misin? Sesi, yüzü, bakışları hatırladım. Mektebi Sultani'den sıra arkadaşımdı. Arşak. Vay aziz kardeşim, Arşak sen ha. Elimi tutarak ayağa kalktı. Sarmaş dolaş olduk. Şöyle bir baktı bana. Yaşlanmışsın dedi samimi bir üzüntüyle. Ama ben daha çok yaşlandım. Doğru söylüyordu. Erken çökmüştü. En az 60'ında gösteriyordu. Elbette gördüğümü söylemedim. Yok canım, o kadar da değil. Mektebe ilk geldiğin günden azıcık farklısın. O da saçların beyazladığı için. Say ne yapıyorsun? İşlerin nasıl? Biraz mahcup ama daha çok kederle baktı yüzüme. Ben burada yaşamıyorum Şehsuvar. Paris'e taşındım. Niye diye sordum şaşkınlıkla. Niye ayrıldın İstanbul'dan? Bakışlarını kaçırdı. Öyle oldu işte. Anlatmak istemiyordu. Ben de üstelemedim. Hemen dönmüyorsun değil mi? Buralardaysan görüşmek isterim. Bir iki kadeh bir şeyler içer sohbet ederiz. Paris'te bulamazsın bizim meyhaneleri. Acı acı güldü. Yok dedi başını sallayarak. Yok vallahi orada bizimki gibi meyhaneler. Tamam, yarın akşam buluşalım. Maxim'e giderim, olur mu? Adını çok duydum, merak ediyorum nasıl bir mekandır diye. Memnun olmuştum bu eski dostla yeniden konuşma fırsatı bulacağım için. Tamam, yarın Maxim'in kapısında buluşalım. Anlaştık dedi güçlü bir şekilde elimi sıkarak. Yarın akşam 8'de. Yeniden Avrupa pasajına yürürken artık bizim devrimizin geçtiğini düşündüm. Çok çabuk, çok erken, üstelik zaman hiç de adil davranmamıştı bize. Ayrılıklar, ölümler, sürgünler. Kimi görsem yaşlanmıştı, kiminle karşılaşsam çökmüştü. Evet, durum buydu. En doğrusu bu hakikati kabul etmekti. Yoksa her sabah aynada kendimle yüzleşmek bir hayli güç olacaktı. Birbirinden renkli vitrinlerin arasından geçip halı dükkanına ulaştığımda alt katta otururken buldum Mehmet Esad'ı. Ruhşeym adındaki o siyahi dilsiz adam yoktu ortalıkta. Küçük bir tabureye oturmuş, suratını buruşturarak yeşil bir şişeden maden suyu içiyordu arkadaşım. Yarasın diyerek girdim içeri. Ne o, mideyi mi bozdun yoksa? Beni görünce toparlandı. Hiç sorma yahu. Patlıcan kızartmasını fazla kaçırmışım. Geceden beri kıvranıp duruyorum. Öteki tabureye yöneliyordum ki elini kaldırdı. Yok, burada oturmayalım. Çok göz önündeyiz. Sen yukarı çık. Ben de kepenkleri içeriden kapatıp geliyorum. Haklıydı. Her gelen geçenin bizi gördüğü bir yerde devletin gizli saklı işlerini konuşmak hiç doğru olmazdı. Yukarı çıkınca masanın üzerinde bazı kağıtlar gördüm. Kara kalemle çizilmiş insan yüzleri. Arap halkının acı dolu yüzleri. Ne yani, bizim Mehmet Esat'la ressamlık da mı vardı? Ruşeym çiziyor onları diyen Mehmet'in sesiyle geri döndüm. Arkadaşım merdivenin başında dikiliyordu. İnsan denen mahluk ne büyük bir muamma şehzu var. İnanabiliyor musun? Konuşamayan bu adam hem de hiçbir tahsili olmadığı halde bu şahane resimleri yapabiliyor. Felsefe yapan bir gizli hafiye. Yok, hoşuma gitti, gülümsedim ama Mehmet yanlış anladı. Saçmaladım değil mi? Hayır hayır, aksine çok doğru söyledin. Her insanın içinde bir yaratıcılık vardır. Bir gün patlayıverir. Keşke Ruşeyn bu işin eğitimini alabilseydi. Keşke diyerek masanın arkasındaki koltuğa oturdu. Niye dikiliyorsun? Geçsene şöyle. Ben de karşısına yerleştim. Arkadaşlarla konuştum. Çolak Cafer meselesini diyorum. Bugünden itibaren başlayacaklar soruşturmaya. Cezmi'nin ölümünden korkmuş, bir yerlerde saklanıyor olabilir. Eninde sonunda buluruz onu. Fakat biraz zaman gerekebilir. Yani işin üstündeyim. Bil istedim. Peki Cezmi meselesi neymiş? Kim öldürmüş onu? Nedense bakışlarını kaçırdı. Kesin bir malumatımız yok. Arkadaşlar tahkik ediyor. Adli bir mesele de olabilir. Dur, yok deme hemen. Resneli Niyazi'yi bilirsin. Eski günleri hatırlamıştım. Bilmem mi dedim gülümseyerek. Şifreli bir mesaj götürmüştü bana. Tatar Osman Paşa'yı dağa kaldırması için. Bir gün sonra da meşrutiyet ilan edilmişti zaten. İşte onu diyorum. Dağ gibi adamdı Niyazi. Kurşun sıksan işlemez diye korkardı düşmanları. Ne oldu? İngiliz mangasının önünde mi kurşuna dizildi? İstiklal Mahkemesi'nde yağlı urgan mı geçirildi boynuna? Hayır, ciğeri beş para etmez bir herifin kurşununa kurban gitti. Hala da cinayetin sebebi anlaşılmış değil. Diyeceğim o ki Cezmi binbaşının öldürülmesi de böyle bir vaka olabilir. Ama evvelallah öğreneceğiz onu da. Masanın çekmecesini açtı, sarı bir zarf çıkardı, bana uzattı. Bu senin ilk avansın. Sarı zarfa şöyle bir göz attım. Cumhuriyet hükümetinin durumu Baba Ali'den daha iyi anlaşılan dedim eğlenceli bir sesle. Bizde maaşlar hep geç ödenirdi. Gururla mırıldandı. Vatanı için fedakarlıktan kaçınmayanlara vatan da fedakarlıktan kaçınmamalı. Zarfı almadığımı görünce ikaz etmek zorunda kaldı. Bu senin hakkın Şehzu, lütfen şunu al. Birlikte çalışmayı kabul ettikten sonra parayı reddetmek anlamsızdı. Zarfı alıp ceketimin iç cebine soktum. Ama elimi cebimden çıkartırken kendi kendime gülümsemeden edemedim. ''Niye gülümsedin?'' diye sordu. ''Hiç, yıllar sonra hükümetten maaş almak tuhafıma gitti. Hak ediyorsun Şehzu var.'' takdirle bakıyordu. ''Sen dürüst bir adamsın. O yüzden bu kadar ısrar ettik zaten. Namuslu insanlar o kadar azaldı ki.'' Alaycı tavrıma devam ettim. ''Peki vazifesi ne olacak bu dürüst adamın? Ne yapacak bu güzel vatan için?'' Hiç alınmadı sözlerime. ''Eski ittihatçılar lazım bize. Onlarla irtibat kurmamız gerekiyor.'' ''Ne için?'' diye sordum ciddileşerek. ''Ne yapacağız eski ittihatçıları?'' Kafasını salladı. ''Düşündüğün gibi de kimseyi tutuklamayacağız ya da öldürmeyeceğiz. Tıpkı senin gibi vazife vereceğiz onlara. Vatanları için ellerini taşın altına koymalarını isteyeceğiz. Bize karşı dövüşeceklerine düşmanlarımıza karşı dövüşsünler.'' Tam olarak ne kastettiğini anlayamamıştım. ''Yani silah mı kullanacaklar? Birilerini mi öldürecekler?'' Ellerini masanın üzerinde birleştirdi. ''Eğer karşımızdakiler silah kullanırsa, bizden birilerini öldürmeye kalkarsa... Ama senin vazifen bu değil. Senden kimseye kurşun sıkmanı istemiyoruz. Sadece eski ittihatçıları bulmalısın bize. Ama gözü kara olanları, bu işlerde pişmiş olanları, tecrübeli olanları... Yazan, çizen, boş boş konuşan adamlar lazım değil bize. Mesela şu senin bir arkadaşın vardı. Bizim gibi Selanikli, Fuat... O zamanlar benim gibi mülazımdı. Nerede bu Fuat? Onun gibiler lazım bize. Mesela Cezmi işimize yaramazdı. Tamam, kıyıcı adamdı fakat mantıklı biri değildi. Eninde sonunda açık verirdi. Cesaret kadar, tecrübe kadar zeka da lazım bu işte. Çünkü gizli işler bunlar. Sustu, rahat düşünmem için zaman tanıdı. Ama benden soru gelmeyince yeniden başladı. ''Evet, senden istediğimiz böyle insanlar bulman. Önümüzdeki yıl faaliyete geçecek bir gruptan bahsediyorum. Ama bu yılın sonuna kadar ekibi kurmamız lazım. Bilirsin, onları hazırlamak, teşkilatlandırmak vakit ister.'' İlk o zaman fark ettim bu grubun belirli bir vazifeyi ifa etmek için kurulmaya çalışıldığını. Önümüzdeki yıl yapılması planlanan mühim bir vukuatın hazırlıklarıydı bunlar. ''Devletin resmi memurları mı olacak bu arkadaşlar?'' diye eşeledim biraz. Elbette, neticede öyle olacak tabii ama kimse bilmeyecek bunu. Ne biz beyan edeceğiz ne de onlar anlatacak kimseye. Başka türlü muvaffak olmamız mümkün değil. Fakat dert etme, işin o kısmını biz anlatırız onlara. Sen adamları bizimle tanıştır yeter. İstemezsen araya girmene de lüzum yok. Adamın adını nerede bulacağımızı söylersin, gerisini biz hallederiz. Hallederiz diye mırıldandım manidar bir sese. Nasıl halledeceksiniz? Ne demek istediğimi anlamıştı. İstersen Kur'an'ın üzerine yemin edeyim, onları yakalamak niyetinde filan değiliz. Yok etmek gibi bir maksadımız da yok. O kadar çoklar ki hangi birini yok edeceksin? Senin de söylediğin gibi bu ülkede herkes, hepimiz İttihatçıydık. Yani seni oyuna filan getirdiğimiz yok. Bu vatan evlatlarını yeniden vatan için vazifeye çağırıyoruz. Teşkilatı mahsusa üyesi olanlar, karakol cemiyetinde çalışanlar, eski İttihat ve Terakki fedaileri. Biliyoruz ki bu insanların hepsi mutsuz, hepsi bir parça kırgın, çoğu da vazife bekliyor. Evet, bu hissi sen de bilirsin. Bu kadroların çoğu Cumhuriyet hükümeti neden bizi görmüyor, Gazi Paşa neden bizi yok sayıyor diye öfkeleniyor. Yanlış mı? Öyle düşünmüyorlar mı? Haklıydı. Mehmet Esad'ın sözlerinde onaylanmayacak bir taraf yoktu. Tabii doğru söylüyorsa. Başka karanlık bir amacı yoksa. Ama bunu düşünmek için artık çok geçti. Eğer yalan söylüyorsa, beni kandırmaya çalışıyorsa, bunu vazife içerisinde anlayacaktım artık. O sebepten hiç itiraz etmedim. Haklısın Mehmet diye onayladım. Aynen böyle düşünüyorlar. Muhtemelen büyük bir memnuniyetle karşılayacaklar hükümetin teklifini. Tamam, ben araştırmaya başlayayım o zaman. Peki biz hep burada mı görüşeceğiz? Ayrıca ben Pera Palas'ta kalmaya devam mı edeceğim, yoksa evime mi dönmeliyim? Sözlerim ziyadesiyle memnun etmişti arkadaşımı. Bence Pera Palas'tan ayrılmamalısın. En azından bir süre daha orada kalmaya devam et. Parayı dert etme, masrafları karşılarız. Biz de hem otelde hem de burada buluşuruz. Hatta arada bir kafa çekeriz. Böylesi daha az dikkat çeker. İki eski arkadaşın muhabbetinden kim şüphe eder ki? Bizden kim şüphe edecek diye geçirdim içimden. Devlet için çalıştığımıza göre kim düşecekti peşimize? Ama üstünde çok durmadım. Arkadaşımın bir bildiği vardı herhalde. Üstelik bir süre daha Pera Palas'ta kalmak benim de işime gelirdi. Hiç değilse sana ulaşıncaya kadar. Mehmet Esat'tan ayrılınca otele döndüm. Oysa şahane bir akşam başlıyordu sokakta ve işler adeta kendiliğinden yoluna giriyordu. Sıkışıp kaldığım o labirentte kör duvarlar birer birer yıkılıyordu. Hem de benim çabama gerek kalmadan. Sanki görünmez bir el bana yardım ediyordu. Fakat bir terslik vardı, ne olduğunu bilmiyordum ama bir şey beni rahatsız ediyordu. Mantıkla kavranılan bir husus değil bu. Bir his, tecrübeyle kazanılmış bir his. Olan bitenler fazla iyiydi, fazla doğru, fazla mantıklı. Hayır, hiçbir zaman işler bu kadar mükemmel gitmezdi. Evet, bir terslik vardı, neydi bilmiyordum ama hissediyordum. Eminim bir terslik vardı. Neyse, anlayacaktık nasıl olsa. Otele dönünce yeniden yazı masasının başına geçtim ve o meşhum 1914 yılına geri döndüm. Kış sona ermiş, ilkbaharın ucu görünmüştü. Hastaneden çıkmasının üzerinden 2 ayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen Madame Melina hala biraz süzgündü. Hala öksürük nöbetlerine yakalanıyordu. Ama artık kötü dönemi atlatmış, eski sıhhatine kavuşmuştu. Elbette benim evdeki itibarım da epeyce yükselmişti. Adeta bir paşa torunu muamelesi görüyordum. O kıtlık günlerinde bulabildiği malzemeyle mucizeler yaratarak şahane yemekler pişiriyordu bana. Sanki hastalıktan yeni kurtulan o değil de benmişim gibi odamı hep sıcak tutuyor, elbiselerimi neredeyse günü gününe yıkıyor, ütülüyor, her an emrime amade hale getiriyordu. Rahmetli annemden bile bu kadar hizmet, bu kadar hürmet görmemiştim desem abartmamış olurum. Yine o ballı börekli kahvaltı masasında oturduğumuz günlerden birinde yüzünde muzip bir gülümsemeyle Tanin gazetesini uzattı. ''Sizin Enver Paşa muradına ermiş, nihayet saraya damat olmuş.'' Gazetenin ön sayfasında yer alıyordu haber. ''Enver Paşa damadı Şehriyar oldu.'' Başlığın altında Hürriyet kahramanı Edirne Fatih'i Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın Naciye Sultan'la evlendiği yazıyor. Damat Ferit Paşa'nın konağında yapılan düğün yemeğine güzide bir davetli topluluğunun katıldığı belirtiliyordu. Gelin pek gençmiş diyorlar ama Enver Paşa da yakışıklı adam. Bir cazibesi var yani. Nişanlandıklarında Emine Naciye Sultan daha çocuk sayılırdı. 11 yaşında filan olmalı. Aslında siyasi bir evlilikti bu. Cemiyetin isteğiyle gerçekleşmiş bir izdivaç. Arkadaşlarımızdan bazılarının saraydan kız almasıyla Osmanlı aristokrasisiyle aramızdaki soğukluk giderilmek isteniyordu. Bizimkilerden Hafız Hakkı da bu maksatla saraydan evlenmişti. Fakat enteresan bir gelişme olmuş, birbirlerini hiç görmemelerine, sadece mektuplarla bir haberleşmelerine rağmen Enver Bey delice aşık olmuştu Naciye Sultan'a. Başkalarının mahrem hayatı hakkında konuşmayı hiç sevmeyen Talat Bey bile durumun tuhaflığı karşısında yorum yapmaktan kendini alamamıştı. Bu bizim Enver, matrak adam. Hiç görmediği, sadece annesinin tarifiyle tanıdığı Naciye Hanım'a büyük bir tutkuyla bağlandı. Tıpkı siyasette olduğu gibi aşkta da hakikatlerin değil, hayallerin peşinden gitmeyi sürdürüyor. Trablusgarp'teyken de Enver Bey'in yaveri olan zabit Akif, kumandanının her fırsatta kağıda kaleme sarıldığından bahsederek, sadece iki işi yaparken aynı tutkulu ifade belirirdi Enver Bey'in yüzünde. Bir harp ederken, iki mektup yazarken demişti. Enver Bey'in harbiye nazırı olmak istemesini, kıdemini beklemeden paşalığa göz dikmesini de bu evliliğe bağlayanlar vardı. Mesela bizim Fuat bu kanaatteydi. Vatanseverlik, inkılapçılık, cemiyetçilik bir yana aslında hepimizi birleştiren başka bir ortak özelliğimiz var. Prens Sabahattin gibi birkaç kişiyi saymazsak hepimiz alt tabakadan ya da orta sınıflardan gelen insanlarız. Belki de saraya karşı duyduğumuz büyük tepkinin asıl nedeni bu. Padişahın tek başına hükümran olmasına tahammül edemeyişimizin, meşrutiyet isteğimizin altında belki de bu hakikat var. Ama aynı zamanda tuhaf bir paradoks içindeyiz. Bir yandan saraya öfke duyuyoruz, bir yandan da onların yerinde olamadığımız için hayıflanıyoruz. Bu melun his cemiyetin en üst kademesinden en alt kademesine kadar hepimizin ruhunu ele geçirmiş durumda. Bana kalırsa Enver Bey de bu hissin pençesinde kıvranıyor. O yüzden harbiye nazırlığında ısrar ediyor. 3 yıldır saraya damat olmayı beklemesinin sebebi de bu. Düğüne giderken ne kadar şan, ne kadar rütbe varsa hepsini almak istiyor. Böylece saray kızıyla arasındaki zümre farkını ortadan kaldırmayı umuyor. Fuat'ın bu tespitlerine tam olarak katılamıyordum. Çünkü Enver Bey'i o kadar yakından tanımıyordum. Ama gözü yükseklerde olan hırslı, hem de çok hırslı biri olduğunu biliyordum. Şehsuvar Bey evladım diyen Madam Melina'nın sözleriyle dağıldı düşüncelerim. Söyle bakalım, senin mürüvvetini ne zaman göreceğiz? Elimdeki gazeteyi katlayıp masanın kenarına koydum. Enver Paşa'nın yaşına gelince, o şimdi 33 yaşında filan olmalı. Daha ben 30'uma gelmedim. Küçük bir kahkaha attım. Hem nerede öyle münasip bir kız? Devir kötü, Madam Melina, namuslu insan bulmak zor. Saf kadın ciddiye aldı sözlerimi. Haklısın evladım, memleketin hali fena. İnsanlar insanlıktan çıktılar. Kim kimdir, nereden bileceksin? Durdu. Peki şu senin Selanik'te yok muydu hiç tanıdığın bildiğin biri, temiz süt emmiş bir aile kızı? Bir an seni anlatmak geçti içimden. İlk karşılaşmamızı, kendi kendine büyüyen bir sarmaşık gibi gönüllerimizde boy veren sevdamızı, yarıda kalan ümitlerimizi, bir türlü neticelenmeyen hazin hikayemizi. Sonra vazgeçtim, bu samimi kadını üzmek istemedim. Yoktu Madam Melina dedim artık soğumaya yüz tutmuş kahveme uzanırken. Selanik'te de yoktu, burada da yok. O anda bambaşka bir hakikati fark ettim. Tarih kimilerine karşı sevgiyle yaklaşırken kimilerine karşı acımasız davranıyordu. Kimilerini birbirinden koparırken kimilerini birleştiriyordu. 1908'de başlayan olaylardan bahsediyorum. Meşrutiyet seninle benim mutluluğumu engellerken Enver Bey'le Naciye Sultan'ı mürevvete götürmüştü. Hayır, kimseye kızmıyordum. Onlara haset ettiğim filan da yoktu. Bizim kaderimiz böyle yazılmış da demiyordum. Bunu ben tercih etmiştim. Neticelerine de katlanmam gerekirdi. Fakat o sıralar başka bir hakikati daha fark etmiştim. Vatan düştükçe bazı insanlar yükseliyor, millet bahtına küserken bazıları şans atına binmiş koşturuyordu. Evet, aralarında Enver Paşa'nın da bulunduğu günün kazananlarından bahsediyorum. Ortalıkta hiçbir büyük zafer yokken, memleketin hali içler acısıyken, sahi bu neyin zaferiydi, neyin muvaffakiyeti? Edirne'yi geri almıştık ama çok daha büyük bir toprak parçasını kaybetmiştik. Millet yokluk içinde kıvranıyordu. İstikbalde neler olacağı meçhuldü. Güzel günlere olan inanç kaybedilmişti. Hiç kimsede umut kalmamıştı. Yılgınlık sert bir rüzgar gibi memleketi kasıp kavuruyordu. Ve hepsinden daha mühimi harbi umumi kapıdaydı. Şimdi akıllı olma zamanıydı. Dış siyasetle maceraya değil, ustalıkla planlanmış bir sulh stratejisine ihtiyaç vardı. Cemiyetteki genel kanı da zaten bu yöndeydi. Talat Bey olsun, Cemal Bey olsun, Cavit Bey olsun, kimse bu kanlı çarpışmada taraf olmak istemiyordu. Ama ülke siyasetine yön veren hakikat sağduyudan çok kuvvetle alakalıydı. Kuvvete sahip olan söze ve karara da sahip olur. Ve son dönemde cemiyetin, hükümetin ve memleketin en kuvvetli adamı ne Talat'tı ne de Cemal. 1908 yılından bu yana yıldızı an be an parlayan hürriyet kahramanı, Edirne Fatihi ve şimdi de sarayın damadı olan Enver Paşa'ydı. Eğer Talat Bey dirayetli davranıp onu harbiye nazır yaptırmasaydı netice farklı olabilirdi. Ama artık bu hayallerinin peşinden gitmekten çekinmeyen hırslı askeri kimse durduramazdı. Durdurmak şöyle dursun, kimse onun karşısında yer alamazdı. Öyle de oldu. O sıcak yazla birlikte harbin başlamasından sadece 6 gün sonra Almanlarla gizli bir askeri ittifak imzaladık. Evet, Gavrilo Princip adındaki Sırp milliyetçisinin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı Franz Ferdinand'a Saraybosna'da sıktığı kurşunun hemen ardından biz Almanlarla işbirliğine girmiştik. Aslında görüşmeler çok daha önce başlamıştı. Herkes gibi Almanlar da artık harbin eli kulağında olduğunu biliyordu. Ne olursa olsun Osmanlıları kendi yanlarında istiyorlardı. Bizim tarafta ise durum epeyce karışıktı. Nedense Osmanlı heyeti bu görüşmeleri sadece İngilizlerden, Fransızlardan, Ruslardan değil, başta Cemal Paşa olmak üzere hem hükümetten hem de cemiyetten saklamıştı. Elbette bütün karanlık mevzularda olduğu gibi bu işte de bizim yardımımıza ihtiyaç duyulmuştu. Talat Bey'i kimseye sezdirmeden bulunduğu mekandan alarak ittifak görüşmelerinin yapıldığı köşke götürmek yine Fuat'la bana düştü. Başlarda mesele hakkında malumatımız olmadığı gibi hiçbir fikre de sahip değildik. Sadece Talat Bey'in resmi korumalarını değil de bizim gibi iki fedaiyi yanına almasından hareketle görüşmelerin mahrem konularla ilgili olduğunu düşünüyorduk. Elbette toplantıya katılanların arasında Enver Paşa'yı görünce son derece mühim bir vazife yaptığımızı da anlamıştık. Ama Almanya sefiri Baron Konrad von Wagenheim'i görünceye kadar bunun bir ittifak görüşmesi olduğunu fark etmemiştik. Evet, toplantıya en son katılan kişi Almanya'nın Türkiye sefiriydi. O kendinden emin adımlarıyla küçük bahçeyi geçerek girmişti köşke. "Haydi gözün aydın," demişti Fuat alaycı bir tavırla. "Almanya'nın yanında harbe giriyoruz." Köşkü gören sokağın köşesinde bir manolya ağacının gölgesine park ettiğimiz arabanın şoför mahallinde oturuyordum. Fuat da yan koltuğa çökmüştü. "Zannetmem," dedim Talat Bey'in daha önce söylediklerine dayanarak. "Bizimkiler tarafsız kalacak bu harpte. Başka bir mesele vardır Alman sefirle görüştükleri." Köşke diktiği bakışlarını bana çevirdi arkadaşım. "Çok safsın Şehzuvar. İçeride bir piyes sahneleniyor. Shakespeare'in yazdıklarından daha çarpıcı bir oyun. Bütün cihanı kana boyayacak bir trajedi." İşi alaya vurdum. "Her mevzuyu da tiyatroyla izah edersin." "Bahseder mısın?" dedi kendinden emin bir sesle. "Ama öyle yorgunun meyhanesine filan değil, Tokatlıyam'da akşam yemeğine." Kafam karışmıştı ama geri adım atamadım. "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ama nasıl öğreneceğiz içeride ne konuştuklarını?" Pişkin pişkin sırıttı. "Sen soracaksın, Talat Bey'in adamı değil misin?" Kesin bir ifadeyle başımı salladım. "Katiyen olmaz. Sen aklını mı kaçırdın Fuat? Adamlar mahrem toplantı yapacaklar. Ben de içeride ne konuştunuz diye mi soracağım? Mümkün mü bu? Tamam o zaman, birlikte konuştururuz büyük efendiyi. Güvensiz gözlerle süzdüm arkadaşımı. Nasıl olacakmış o iş? Onu bana bırak dedi. İçeri serinlik girsin diye arabanın camını iyice açarak. Ama laf sana gelince sus pus olma, sen de katıl konuşmaya. Talat Bey yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından çıkmıştı köşkten. Bezgin bir tavırla kendini arabanın içine attı. Hadi gidelim arkadaşlar dedi mutsuz bir sesle. Beni geçen gün aldığınız Zeyrek'teki yokuşun başına bırakın. Arabayı çalıştırdım, tatlı tatlı homurdandı motor, yavaşça hareket ettik. Biz köşkün önünden ayrılırken Enver Paşa ve Baron von Wangenheim birlikte çıktılar. Talat Bey'in bıkkınlığının aksine ikisi de son derece neşeliydi. Baron von Wangenheim'in ağzında kara bir Alman prosu vardı. Enver Paşa her zamanki sigarasından birini tüttürüyordu. Neredeyse şakalaşarak ağır ağır geziniyorlardı bahçede. Talat Bey de fark etmişti onları. Arabamız sokaktan ayrılıncaya kadar da ilgiyle izledi az önce yanından çıktığı iki adamı. Bir soru sorulacaksa bundan münasip zaman olmazdı. Fakat bizim Fuat süt dökmüş kedi gibi öylece oturuyordu. Anlaşılan iş yine başa düşmüştü. Talat Bey dedim kibar bir sesle, sakıncası yoksa bir şey sormak istiyorum. Bir yandan da dikiz aynasından yüzünü görmeye çalışıyordu. Ha tabii sor şeysi var. O da dikiz aynasından yüzümü bulmuş, merakla beni izlemeye başlamıştı. Oturduğum koltukta sıkıntıyla kımıldadım. Cevap vermek zorunda değilsiniz ama, yani mahsuru varsa diyorum. Cümleyi tamamlayamadığımı görünce muhtemelen ne soracağımı da anlayan kurt siyasetçi, ''Veririm, veririm kardeşim'' dedi sıkıntıyla, ''Niye cevap vermeyeyim?'' ''Yok, yani hani mahrem bir mesele falan varsa...'' ''Hadi sor şehsi var'' dedi sertçe, ''Hadi kardeşim geveleme lafı ağzında.'' Eh günah benden gitmişti. Almanya ile müttefik mi oluyoruz? Hani biz harbi umumi de tarafsız kalacaktık? Cemiyet fikir mi değiştirdi? Dikiz aynasından öfke dolu bir bakış fırlattı bana. İşte o zaman bin pişman oldum sorduğuma soracağıma. Fuat'a değil de kendime kızdım. Niye kapılmıştım ki ben yanımda oturan bu deli bozuğun kışkırtmasına? Bir sigara ver diye seslendi Talat Bey arkadan. Benimki bitti içeride, şu seninkilerden bir tane var. Fuat benden önce davrandı, tabakasını açıp arkaya uzattı. Buyurun, buyurunuz. Tabakadan bir sigara çekti büyük efendi, acele etmeden yaktı. Arabanın içini mis gibi tütün kokusu doldurdu. Harbi umumi çıktı mı ki biz taraf olalım diye söylendi arkadan. Senin istihbarat kaynakların böyle mi malumat verdi? Açıkça alay ediyordu, birazdan bir güzel haşlayacak diye düşünüyordum ki. ''Yapmayın Talat Bey'' diyen Fuat yetişti imdadıma. ''Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a saldırması an meselesi. Veliahtları Ferdinand'ın ölümünü sineye mi çekecekler?'' Sinirli sinirli güldü Talat Bey. ''Vallahi aferin size. Meğer ne kadar yakından takip ediyormuşsunuz cihan siyasetini.'' Ciddi bir tavırla cevapladı Fuat. ''Beynelmiler alanda olanları anlamazsak vatanımızda olanları hiç anlayamayız.'' Doğru diyerek sigarasından derin bir soluk daha çekti cemiyetimizin şefi. Bugün karşımıza çıkan sıkıntıların büyük bölümünün kaynağı harici ülkeler. Tamam harp kapı da bu konuda hemfikiriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapmalıyız bu vaziyette? Teklifiniz ne? Hiç düşünmeden cevapladım. Tarafsız kalmak. Zaten cemiyetin kararı da bu değil mi? Ne işimiz var bizim bu kanlı kapışmada? Derinden bir iç geçirdi. ''Haklısın, hiçbir işimiz yok. Haklısın, cemiyetin kararı da tarafsız kalmak. Aslına bakarsanız hala tarafsız kalabiliriz. Evet, evet, henüz hiçbir vesikanın altına imza atılmadı. Ama tarafsız kalmak için, harbe girmemek için lazım olandan çok daha fazla kuvvete ihtiyacımız var. O nedenle bir barış anlaşması bile imzalanabilir.'' Çünkü bu kurtlar sofrasında, bu gözünü kan bürümüş devletlerin ortasında ben size karışmıyorum, siz de bana karışmayın diyerek kendimizi muhafaza edemeyiz. Çünkü çıkacak harbin sebeplerinden biri de bizatihi biziz. O Gavrilo Princip adındaki Sırp'ın Saraybosna'da Franz Ferdinand'ı öldürmesi bir bahane. Harbi umuminin sebebi bu suikast değil, büyük devletlerin doymak bilmeyen açgözlülükleri. Denedik arkadaşlar, inanın denedik. Cavit Bey İngilizlere teklif götürdü. Cemal Bey mevzuyu Fransızlara açtı. Ben geçen Mayıs ayında Ruslarla bizzat konuştum. Hiçbiri bizimle ittifak kurmaya yanaşmıyor. Hepsinin gözü topraklarımızda. Yaşlı bir adamın başına üşüşmüş akbabalar gibi son nefesimizi vermemizi bekliyorlar. Suslu bakışlarını çaresizce yanımızdan akmakta olan sokağa çevirdi. Hepsini istiyorlar. Bu evleri, bu ağaçları, bu denizi, bu şehri, onlara para getirecek ne varsa hepsini, her şeyimizi. Kendimizi tarafsız ilan ettiğimizde Rusların der saadeti işgal etmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Şehrimizi koruruz, kanımızın son damlasına kadar dövüşürüz gibi hamasi laflarla vatan müdafası yapılmıyor. Yeniden dikiz aynasından bana baktı. Şimdi siz söyleyin arkadaşlar, bu durumda ne yapalım? Ne diyorsun Şehsuvar, teklifin ne? O öğleden sonra teşkilatın arabasında ne Fuad'ın ne de benim ağzımdan tek kelime çıkmamıştı. Esasında söyleyecek çok söz vardı. Mesela Babı Ali'yi basıp Kamil Paşa hükümetini devirmeseydik, İngilizleri karşımıza almazdık diyebilirdik. Çünkü İngiltere Babı Ali baskınının arkasında Almanya'nın olduğunu düşünüyordu. Mesela Almanlarla bu kadar içli dışlı görünmeseydik, belki Fransızlar da bize karşı olmazdı diyebilirdik. Rusya ile dostluk için ortada fol yok, yumurta yokken birdenbire ittifak önerisi götürmek yerine ilişkileri ağır ağır iyileştirmek daha iyi olabilirdi de diyebilirdik. Diyemedik. Çünkü ben bir kez daha Talat Bey'in samimiyetine inanmıştım. O büyük çaresizliğine ikna olmuştum. Ama ona inanmasaydım, açıkça tenkit etseydim de sözlerim hiçbir işe yaramazdı. Sözlerim işe yarasaydı, Talat Bey bana hak verseydi de hiçbir netice alamazdık. Çünkü ülkede kuvveti elinde bulunduran kişi de artık Talat Bey değil, Enver Paşa'ydı. Ve biz ne dersek diyelim, o bildiğini okuyacaktı. Artık ne cemiyeti ne hükümeti kimseyi dinlemeyecekti. Orduda kendi alfabesi olan Enveriye yazısını icat edecekti. Bütün bunlardan ötürü Almanlar ülkemize yolladıkları vagonların üzerine Osmanlı İmparatorluğu yerine Enverland yazacaklardı. Haksız da sayılmazlardı. Yeni devrin hükümdarı anlı şanlı Enver Paşa'ydı. Evet, artık çok geçti. O istediği için hükümet Almanya ile ittifak yapacak ve Almanya istediği için de ülkemiz harbi umumiye katılacaktı.
38. ayının sonu. Sayfa 417.